Merhaba değerli oyunları ciddiye alanlar ve Monopoly'de her zaman ilk batanlar. Trenden Bildiriyorum Podcast'inin 97. bölümüne hoş geldiniz. İstanbul'a doğru yolculuğumuz devam ediyor. Polatlı'ya geldim bile. Ankara Ekspresi'nde hayat devam ediyor. Bugün yanımdaki nar taneleri gibi bir oyunu oluşturan küçük parçaların nasıl büyük bir bağımlılığa dönüştüğünü konuşacağız. Aslında bunu bir bağımlılık gibi değil de o bağlanma süreçleriyle ilgili değerlendireceğiz de diyebiliriz. Bir önceki bölümde Jude Brewer'ın anksiyeteyi nasıl bir alışkanlık döngüsü olarak ele aldığını hatırlayın. Bugünkü yazımız ise tam olarak bu alışkanlık ve bağlanma dinamiklerinin oyun dünyasındaki bir ustasını inceliyor. Sam Liberty kaleme almış, Monopoly'yi araştırmış ve demiş ki Monopoly is a gamification masterclass and nobody noticed. Yani Monopoly bir bağlanma ustalık sınıfıdır. Yani o masterclass'ı ustalık sınıfı diye çevirirsek ve bunun kimse de farkında değil aslında demiş. Bu masterclass'ı da aslında yani böyle ustalık eseri, üst segment bir konu gibi de düşünebiliriz. Yazının linkini bölüm açıklamasında yine her zamanki gibi bulabilirsiniz ve Sam Liberty'nin diğer yazılarını inceleyebilirsiniz. Sam Liberty'nin hatırlarsanız 84. bölümde uygulamalara yönelik o bağımlılık noktalarına dair yazdığı bir yazıyı ele almıştık ve şimdi de birlikte kuralları bozuk bir oyunun bizi neden bir yüzyıla yakındır esir aldığını keşfetmeye doğru yola çıkıyoruz. Sam Liberty oyun tasarımcılarının eleştirilerine rağmen Monopoly'nin başarısının arkasındaki sırrın modern o gamification dediğimiz oyunlaştırma prensiplerini çok önceden uygulamış olmasında yattığını savunuyor. Yazar, Monopoly'nin basit bir oyun değil, aslında davranışsal psikoloji ve bağlanma tasarımı açısından bir ustalık eseri olduğunu iddia ediyor. Oyunun ödül çığları yani avalanche strateji diye geçen kısmı rastgele geri bildirim mekaniği ve sosyal etkileşim unsurlarıyla oyuncuyu sürekli olarak meşgul tuttuğunu Octalysis çerçevesi üzerinden açıklamış. Monopoly yani basit bir oyun ya. Yani Monopoly bir oyun ne kadar problemli olabilir ya diyebilirsiniz ama çok çok çok derin noktalar varmış bu yazıda öğreniyoruz. Sonuçta bu oyun kimimiz için aile toplantılarının neşesi, kimimiz için bitmek bilmeyen kavgaların sebebi vesaire. Yani böyle bazı dizilerde falan bile karşımıza çıkabiliyor bu tarz oyunlarla ilgili insanların hırsları. Bu sanırım Var Bunlar dizisindeydi. Deliriyordu böyle bir noktada. Böyle şeyler olabiliyor oyunlarda. Çok da hırs yapmamak lazım diyeyim. Ama oyun tasarımcıları bu oyunu birazcık yeriyor. Yani nedenini çok da anlamış değilim belki ama oyun tasarımcıları bu oyunu ciddi manada gömüyor diyebiliriz. Yani böyle ilginç bir durum var. Kuralları kötü, sonu çok uzun vesaire bir sürü şey var. Aslında teknik anlamda birçok yönteme, teoriye ya da aslında doğruya ters bir durumda ama saçma bir şekilde bu çok ciddi bir şekilde karşılık buluyor. Yani Liberty bu kusurlara rağmen oyunun neden hala oynandığını çok iyi bir şekilde açıklamış aslında. Bu aslında yine karşımıza sık sık çıkan bir konu. Bir işin teknik olarak mükemmel olması yetmez. İnsanın psikolojisine dokunması gerekiyor. Monopoly işte tam da bunu yapıyor diyebiliriz. Yazımız ödül çığları yani o heyelanı stratejisiyle devam ediyor. Yazar, Monopoly'nin erken aşamasının oyuncuya sürekli ödül veren bir ödül çığı yani böyle artarak giden bir süreç üzerine kurulu olduğunu belirtiyor. Daha modern ve stratejik oyunların aksine Monopoly'de ilk turdan itibaren sürekli bir şeyler edinilir. Arazi alma, tren yolu alma, suyun işte elektrik idaresi bilmem ne o bu falan hatta başlangıçtan geçince $200 alma gibi. Yazar işte bunun mobil oyunlardaki ve gamification'daki mantıkla aynı olduğunu yani Core Drive 2 gelişim ve başarıya dokunduğunu belirtiyor. Monopoly'nin bireysel mülk edinmekten, renk setlerini tamamlamaya, ev ve otellere geçiş gibi katmanlı hedefler inşa ettiğini ve her aşamada başarı hissi oluşturduğunu da vurguluyor. Monopoly bize erken zaferin tadını veriyor diyebiliriz aslında. Yani baktığımızda bu oyun teorileri ya da bu oyunlaştırma teorilerinin belki bazen aksine gibi bir durum ama ilginç bir şekilde de çok yoğun bir karşılığı var. Bu sadece oyun için değil, bir ürün veya hizmet için de aslında geçerli bir nokta diyebiliriz. Müşteriye ürününüzün ilk kullanımında küçük, anlık bir başarı hissi vermelisiniz. Baktığınızda bu Duolingo mesela bu konularda çok güzel çalışmalar yapıyor. Yani tıpkı Duolingo'da veya Fitbit'in sürekli bir kazandın hissi vermesi gibi de diyebiliriz bu konuya. Bu müşteriyi sisteme bağlamanın aslında en temel yolu. Baktığınızda müşteriye bir büyük hedefe değil de küçük günlük zaferlere yönelik bir motivasyon sağladığınızda, bu zaferlerle onu bağladığınızda kalıcı ve daha güçlü bir bağ kurabilme ihtimaliniz de artıyor ve Monopoly bunu 1935'te çözmüş. Yazı rastgele ve kesintili geri bildirim, bağımlılığın sırrı diye devam ediyor. Liberty, Monopoly'nin o eleştirilen rastgele zar atma mekanizmasının roll and move diye geçiyor. Aslında çok büyük bir psikolojik iş çıkardığını savunuyor. Yazar, her zar atışının sonucun ne olacağının bilinmemesi nedeniyle bir gerilim oluşturduğunu ve bunun slot makinelerini bu kadar çekici yapan o değişken oranlı pekiştirme denilen variable ratio reinforcement diye geçen mekanizma ile aynı olduğunu belirtiyor. Bu rastgele kesintili geri bildirim Core Drive 7 diye geçen öngörülemezlik ve merak kısmını tetikliyormuş. Oyunun ileri safhalarında bu rastgeleliğin ödül yerine büyük bir otelden kaçınma gerilimine dönüşerek oyuncuyu oyunda tuttuğunu da ifade ediyor. İlginç bir düzen aslında. Böyle anlatınca yani oyun başka türlü geliyor gözüme şu anda. Rastgelelik, kumarhanelerin ve sosyal medyanın temelinde yatan çok güçlü bir psikolojik araç aslında. Bir zar attığınızda ne geleceğini bilememek bizi o anın heyecanını aslında hapsediyor diyebiliriz. Kaygı oluşturan ama aynı zamanda bizi oyunda tutan da bir gerilim bu. Yani aslında baktığımızda o 96. bölümde Jude Brewer'ın anksiyeteyi bir alışkanlık döngüsü olarak açıklamasının tam tersi. Orada endişe alışkanlığı vardı, burada ise heyecan alışkanlığı var. Beyin ödülün geleceği zamanı tahmin edemediği için sürekli denemeye de devam ediyor ve bu da başka bir hissiyat oluşturuyor aslında. Yazıya devam edersek sosyal çarpan ve fantazi katmanı diye bir bölüm var. Yazar Monopoly'nin diğer oyuncuyu bir şekilde sırası geldiğinde bile masadan kalkmamanızı sağlayan gizli silahının ticaret ve müzakere olduğunu belirtiyor. Sosyal etkileşim, pazarlık yapma ve strateji kurma yeteneğinin Core Drive 5 diye geçen sosyal etki ve ilişkiyi devreye soktuğunu vurguluyor. Liberty ayrıca Monopoly'nin epik anlam ve çağrı fantezisine dokunduğunu, oyuncunun sadece piyon yürütmek yerine bir emlak imparatoru olma, zenginleşme ve risk alma fantezisini rol yapma yani o role play sürecine bir şekilde girebilmesine dair fırsat bulduğunu açıklamış. Bunlar belirtmiş, bunlarla ilgili bazı yorumlar yapmış. Monopoly böyle anlatınca bu şekilde tek tek söyleyince çok başka bir hale geliyor gözümde. İnsan doğasının aslında iki temel ihtiyacına dokunuyor böyle bakınca. Yani sosyal etkileşimi ve hayal kurmayı bir şekilde tetikliyor. Ben o küçük piyonu bir şekilde böyle oynatırken sadece bir oyun oynamıyormuşum. Yani şu an bakınca daha da net oluyor. Ben o anlık emlak baronu fantezisi yaşıyorum belki de. Belki de elimde gücü bulundurma fantezisi yaşıyorum. Ya da birileriyle karşımda duran bir kişiye bir şekilde bir kendi gücümü gösterebilmeyle ilgili bir şey bilmiyorum. Yani bunun gibi bir sürü teori aslında ortaya atabiliriz. Aslında işte birçok yerde bu hikaye anlatıcılığı bu yüzden önemli. Ki 42. ve 15. bölümde de bunları aslında bir küçük atıflarda bulunmuştuk. Bir ürünü satmıyoruz. Bir fantezi, bir hayal, bir hissiyatı satıyoruz aslında. Müşteriye ürünümüzün onu daha başarılı, daha güzel, daha zengin yapacağı ya da daha ilgi çekici yapabileceği fantezisini aslında satıyoruz diyebiliriz. Monopoly de bunu emlak üzerinden yapıyor ve bu sosyal etkileşim oyunun kurallarındaki bozukluktan daha güçlü bir bağ oluşturuyor diyebiliriz. Son olarak karanlık taraf ve tasarım dersi diye bir bölüm bizi karşılıyor. Liberty, Monopoly'nin aynı zamanda yüksek ilgi çekiciliğinin tehlikelerini de gösterdiğini belirtiyor. Oyunun sonunun sefil olduğunu, kaybedecekleri kesinleşse bile oyuncuları batık maliyetlere bağlılık ve kayıp korkusu ile oyunda tuttuğunu. Bunun modern tasarımda karanlık desenler olarak, bu dark patterns olarak adlandırılabileceğini de söylüyor. Yazar tasarımcılara son olarak aslında şunu da öğütlüyor. İlgi çekicilik başlı başına bir erdem değil, amaç oyuncunun gerçek hedeflerine hizmet eden bir bağlılık oluşturmak. Monopoly size iyi hissettirse de temelde kapitalizmin maalesef o kötücül bir mekaniğini buram buram size öğretiyor ve bu da tasarım mekanizmalarının ahlaki açıdan nötr olduğunu gösteriyor. İşte bu kısım pazarlama ve teknoloji etiğiyle ilgilenen herkesin üzerine düşünmesi gereken belki de en kritik nokta. Monopoly bize çok önemli bir etik dersi de veriyor. Bir şeyi bağımlılık yapıcı kılmak kolay ama faydalı kılmak zor. Oyunun kendisi, oyuncuyu kaçınmaya çalıştığı kayıp korkusuyla o bir şekilde o hissiyatla masada tutuyor. Bu modern uygulamalardaki karanlık desenler diye geçen, o dark patterns diye geçen kısmın ta kendisi. Örneğin bir uygulamayı iptal etmeye çalıştığınızda karşınıza çıkan o karmaşık menü zincirleri. Hepsi bu batık maliyet psikolojisine aslında oynuyor, buna benziyor diyebiliriz. Sonuçta böyle bir durum var ama bu biraz da benim şahsi olarak zihnimde temel ilkelerle de belki de çelişiyor diyebilirim. Yani bir markanın amacı müşterisini manipüle etmek değil, ona değer katmak olmalı. Monopoly bize sürekli geri bildirim, katmanlı başarı ve rastgele ödüller gibi mekanizmaların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak bu gücü insanları sömürmek için mi, yoksa onları öğrenmeye, egzersiz yapmaya ve sağlıklı alışkanlıklar edinmeye teşvik etmek için mi kullandığımız tamamen bizim ahlaki seçimimiz. Ancak bu sadece burada kalmıyor. Yani dediğim gibi markaların kendilerini bir şekilde müşteriye sunma süreçleri için de çok kıymetli bir nokta. Marka kendisini müşterisine nasıl sunacak? Bir değer üretmek, değer katmak için mi, yoksa onu bir şekilde bağlı tutabilmek için mi çabalamalı? Şu anda çok fazla uygulama, çok fazla oyun ya da çok fazla süreç, bu özellikle teknolojik tabanlı girişimler ya da çeşitli girişimler bizi hep bu kayıp mekanizması üzerinden yakalamaya çalışıyor diyebiliriz. Bu da insanın canını bir yandan sıkıyor ama bir yandan da dönemin gerçekleri maalesef böyle diye bakanlar da var. Ben pek o tarafında değilim ama bir tarafta da dönem, insanlar, bu tüketim kültürü, hızlı yaşam vesaire, bunların hepsi bizi bu değer katma anlamındaki çabalardansa biraz daha o kaybetme ya da kayıp psikolojisi, o karanlık desenler tarafına doğru götürüyor diyebiliriz. Sonuç olarak bir markanın uzun vadeli başarısı müşterisinin masada zorlu tutmakla değil, onlarla kurduğu etik ve şeffaf güvenle mümkündür diye düşünüyorum ben, ama işin doğrusu belki de böyle değil ama yine de ben bana göre olan doğruyla devam etmeyi tercih edeceğim. Neyse, böylece Monopoly bir oyun değil, bir bağlanma ustalık sınıfı, yani o masterclass, ustalık eseri başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde Monopoly'nin ardındaki davranışsal psikolojiyi, ödül döngülerini ve sosyal etkileşimin gücünü konuştuk. Bunun üzerine kafa yorduk. Yazı çok derinlemesine bu konuyu ele almış ve böyle adım adım adım bunu aslında değerlendirmiş ve kesinlikle incelemenizin gerektiğini söylüyorum. Bir şekilde bulun. Medium hesabınız, pro hesabınız yoksa bana ulaşabilirsiniz. Ben size yardımcı olmaya çalışabilirim. Yani illa bu yazı için pro alınır mı? Bence alınır. O da ayrı konu ama yine bir şekilde bunun üzerine de hatta konuşalım istiyorsanız. İletişime geçin, etkileşime geçin bir şekilde. Yani yorum yazabilirsiniz ya da işte YouTube'da yorum yazabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Bir şekilde konuşalım bu konu üzerine bence. Çünkü bu oyunlaştırma süreçleri ve Monopoly gibi şeyler çok aslında ilginç alt metinler barındırıyor ve bu yazıda buna dair güzel bir örnek diyebilirim. Neyse, umuyorum bu yolculuk sizin de bir şekilde bu konularda kendinizi şöyle bir sorgulamaya da kafanızdaki bir şeyleri biraz daha aydınlanma anlamında böyle değerlendirmeye teşvik etmiştir ve size bir farklı bakış açısı katmıştır diyebiliriz. Ve bu yazı doğrultusunda sizin de işte işinizde, uygulamanızda veya içeriğinizde, bir şekilde markanızda insan psikolojisinin bu temel prensiplerini daha bilinçli, daha etik ve daha sorumlu bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmuştur umuyorum bu yazı. Unutmayalım ki bu mekanizmalar bir silah gibi ya da bir şekilde bir araç ve bu aracın başında, tepesinde biz varız. Doğal olarak aslında biz nasıl yönlendirirsek ona göre gidecek. Yani at sahibine göre kişiler diye bir laf var ya, aslında bu mekanizmalar da öyle bir şey. Ve doğal olarak bizim zihnimizde ne varsa bu mekanizmalar da onunla şekillenecek olarak aslında karşımıza geliyor diyebiliriz. Neyse, trenimiz Eskişehir'e doğru tıngır tıngır yoluna devam ediyor. Belki aralarda duymuşsunuzdur arka tarafta tıkır tıkır tıkır sesleri. Yolumuza devam ediyoruz. Eskişehir'e doğru yaklaşıyoruz. Polatlı'yı geçmiştik zaten ve bir sonraki bölümde tekrardan bir araya gelene kadar kendinize dikkat edin ve oyunun kurallarını anlamayı ve beraberinde etik değerlerle beraber adımlar atmayı unutmayın. Hoşça kalın.